hepsine birden geniş ve genel bir terim olan totalitarizmin uygulanması yerinde görülebilir. Ancak tekrar edelim, temel ideolojik farklar hiçbir zaman gözden uzak tutulmamak şartıyla. Öte yandan, bütün sadece totaliter diktatörlükler hakkında nasyonal sosyalizmde dahil olduğu halde çok defa hiçbir ayrım yapılmaksızın faşizm terimi kullanılmaktadır. Aslında bu rejimler arasında yakın akrabalık ve birleşme noktaları, aşırı ve saldırgan milliyetçilik, kuvvet ve şiddet mistiği, militarizm, parlamentarizmin reddi vesaire bulunmakla beraber birazdan görüleceği gibi önemli farklar olduğu da muhakkaktır. Bu itibarla faşizm deyince her şeyden önce Mussolini İtalya'sının faşizmini düşünmek ve bunu herhalde nasyonel sosyalizmden ayırmak gerekir. Biz burada bu sistemleri ayrı ayrı ele alarak konumuzun açısından ve onunla olan ilgileri ölçüsünde inceleyeceğiz. 1. Faşizm. Faşizm komünizmin aksine olarak belli bir doktrinden tamamen yoksun bir hareket halinde ortaya çıkmıştır. Devlet iktidarını ele geçirdikten sonra da uzun yıllar bu fikir ve doktrin yoksunluğu devam etmiştir. Mussolini bunu açıkça söylemekten çekinmiyor, hatta bununla övünüyordu. Eylemin doktrine olan üstünlüğünü tekrar tekrar ileri sürmüş ve bir konuşmasında görüşünü şöyle açıklamıştır. Bolşevizm nazariyeye, faşizm ise gerçeğe dayanır. Biz teorik tartışmaların bulutlarından sıyrılmak istiyoruz. Benim programım söz değil, harekettir. Bununla beraber daha sonraları Mussolini'nin faşizmi bir doktrin temeli üzerine oturtmak istediği görülür. 1932'de İtalyan ansiklopedisinde çıkan La Dottrine del Fascismo, faşizm doktrini başlıklı makalesinde bu ampirik hareketin fikir yapısını açıklık ve derinlikten yoksun, meselelerin sadece yüzeyinde kalan bir şekilde çizmeye çalışmıştır. Toplu bir sistem olarak ele alındığı zaman, faşizmin temelinde onun devlet görüşü ve anlayışının yer aldığı söylenebilir. Bu görüşü Mussolini sonradan hayli ün kazanacak olan küçük bir cümlenin içine sığdırıvermişti. Devlete karşı hiçbir şey olamaz. Devletin dışında hiçbir şey olamaz. Her şey devletin içindedir. Bu formül devletin mutlak üstünlüğünü, onun kesin, ezici ve karşı gelinmez gücünü açıkça anlatır. Devlete karşı hiçbir şey olamazın anlamı bellidir. Devlet iktidarına karşı hiçbir itiraz, hiçbir eleştiri, hiçbir muhalefet söz konusu olamaz. Tamamen kendisine özgü bir varlığa, iradeye ve gayelere sahip olan, gerçeğin ve doğrunun tekelini elinde bulunduran devlet, karşısına çıkacak her türlü engeli yıkar. Devletin dışında hiçbir şey olamaz demek, fert ve onun meydana getirdiği topluluklar, siyasal partiler, dernekler, sendikalar vesaire, devletin dışında kendiliklerinden hiçbir varlığa sahip olamazlar demektir. Fertler bu topluluklardan önce ve onların üstünde olmak üzere devleti vücuda getirirler. Devlet genel menfaatin, genel iradenin ve genel vicdanın temsilcisidir. Her şey onun tarafından düzenlenir ve her şey onun yarattığı ölçüde varlık kazanır. Faşizm bu bakımdan totaliterdir. Bütün değerlerin sentezi ve birleştiricisi olan faşist devlet, baştan başa toplum hayatını yorumlar, geliştirir ve ona tam gücünü verir. Faşizmin bu totaliter anlayışının sonucu olarak her şeyi demek olan devlet, toplum hayatını bütün yönleriyle kavrar ve kaplar. Tıpkı eski çağın site devletinde olduğu gibi, faşist devletinde ilgilenmediği, karışmadığı, uzanmadığı bir alan hemen hemen yoktur. Aile hayatı, ekonomik hayat, düşünce hayatı, dinsel hayat hep onun ilgi alanına dahildir. Teklifsizce ve fütursuzca ailenin içine, müesseselerin içine girer, vicdanların sırlarını çözmeye uğraşır, niyetleri, tasavvurları, çekimsel davranışları dahi yargılar, onun için özel kelimesinin hiçbir anlamı kalmamıştır. Bütün bunlara rağmen faşizm hiç değilse teorik olarak kişi hürriyetini büsbütün inkar etmek ve yok etmek iddiasında değildir. Ancak onun sözlüğünde bu kavram tamamen değişik bir anlam taşır. Bu konuda en aydınlatıcı ve ilgi çekici açıklamayı faşizmin belli başlı doktrincisi olan Alfredo Rocco'da buluyoruz. Rocco'ya göre modern devlette insan kişiliğinin yok edilmesinden veya aşırı derecede küçültülmesinden kaçınılması gerektiğine faşizmde inanmaktadır. Ancak buna inanışı insana bir hürriyet hakkı tanıdığından değil, insan kişiliğinin gelişmesinin devletin çıkarına uygun olduğu düşüncesini taşıdığındandır. Faşizm kişiyi toplum menfaatinin sağlanmasında sadece bir vasıta veya bir alet olarak görür. O gayeye hizmet için işe yaradığı sürece kullanılan, işe yaramadığı zaman da bir kenara bırakılan bir alettir. Görülüyor ki bu anlayışta kişinin devlete karşı ileri sürülebilecek bir devlet tarafından saygı gösterilmesi gereken bir hak niteliğinde hürriyetlere sahip olması söz konusu değildir. Kişi ancak devletin menfaatleriyle çatışmadığı oranda ve ancak devletin müsaadesi ölçüsünde hürriyete sahip olabilir. Şayet devletin yararı ferde çok az hürriyet tanınmasını gerektiriyorsa, fert çok az hürriyetten yararlanabilir. Şayet gene devletin yararı herhangi bir alanda, herhangi bir zaman için ferde hiç hürriyet tanımamayı gerektiriyorsa, fert hürriyete hiç sahip olamaz. Bu şekilde anlaşılan hürriyet, şüphesiz ki gerçek anlamda bir hürriyet olmaktan çok, devlet tarafından bağışlanan ve gene her zaman için geri alınabilecek olan kayıtlı bir yetkidir. Toplum için sadece bir alet durumunda olan ferdin kullanacağı bu yetki, toplum yararına ki bunun ne olduğu devletin subjektif takdirine kalmıştır, uygun ya da yararlı görülmediği anda derhal kısılabilecek veya toptan kaldırılabilecektir. Hürriyet kavramı bu anlama bürününce, faşist devlet içinde kamu hürriyetlerinin hukuki statüsünün anlaşılması güç olmaz. Örneğin basın hürriyeti alanında, bu hürriyetin devlet aleyhine yani rejim aleyhine işlememesi için her türlü tedbir alınmıştır. Gazete çıkarmak önceden izin almaya ve türlü formalitelere bağlıdır. Her şeyden önce gazetenin sorumlu müdürü olacak kişinin mahallenin savcısı tarafından uygun görülmesi lazımdır. Gazetecilik yapabilmek için de resmi basın meslek listelerine kayıtlı olmak gerekir. Gazete çıkmaya başladıktan sonra idari makamların sıkı kontrolüne tabidir. Rejim için zararlı görülebilecek herhangi bir yayın karşısında idarenin elinde ihtar, gazete toplatma ve nihayet sorumlu müdürün azli yoluyla gazete kapatma yetkileri vardır. Diğer hürriyetler de aynı şekilde çok sıkı kayıtlarla örülmüştür. İzinsiz bir toplantı yapılamaz. Öğretim hürriyetinden söz etmeye imkan yoktur. Bütün okullarda gençliğin faşizm ilkelerine göre yetişmesini sağlayacak standart eğitim ve tek kitap sistemi yürür. Dernekler yakın bir gözetim altındadır. Örneğin üniversitelerde öğrenci derneklerinin kurulmasına izin verilmez. Buna karşılık bütün öğrenciler faşist birliklere girmeye davet olunur. Çalışanlar serbestçe sendika kurmak hakkına sahip değillerdir. Fakat bütün işçiler devlet eliyle düzenlenmiş sendikalara ve korporasyonlara katılmak zorundadırlar. Grev ve lokalt yasaktır. Faşizm doktrini devlete karşı hürriyet yoktur der. Aslında Profesör Collard'ın da belirttiği gibi bu formülü daha da kısaltarak sadece hürriyet yoktur demek gerçeğe çok daha uygun düşer. 2. Nasyonel sosyalizm. Nasyonel sosyalizm totaliter bir sistem olmak bakımından birçok esaslı noktalarda faşizmle birleşmekle beraber her iki sistemin çıkış noktaları ayrıdır. Faşizmin ana mihverini devletin oluşturmasına karşılık nasyonel sosyalist doktrinin temel taşı halk topluluğudur. Bütün sistem bu kavram üzerine bina edilmiştir ve her şey ondan kaynak alır. Devlet faşist görüşün aksine olarak tamamen ikinci plandadır. Nasyonel sosyalist doktrin, devleti halk topluluğunun milletin hizmetinde bir mekanizma, bir vasıta olarak görür. Siyasal topluluk içinde en üstün değer, hatta onun tek varlık nedeni ve amacı halk ya da millettir. Yalnız burada halk, millet kavramının belirli anlamını açıkça saptamak gerekir. Bu doktrine göre millet, devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan insan topluluğu anlamında hukuki bir kavram değildir. Nasyonel sosyalist düşüncede millet halk tamamen ırk esasına dayanan etnik bir kavramdır. Nasyonel sosyalizm ırk kavramını ele alarak sistemli bir şekilde işlemiş ve bunu milletin tek kıstası olarak kabul etmiştir. Alman halkını sadece saf Aryan, Nordik ırktan gelenler oluşturur. Bu ırk üstün ırktır. Diğer ırklar özellikle Yahudi ırkı aşağı ırktır. Bunlar Alman milletine dahil olamazlar. Alman milletinin kan saflığını koruyabilmesi için bu ırklar arasında herhangi bir karışıma meydan vermemek gerekir. Uygulamada patolojik bir antisemitizm, Yahudi düşmanlığı şeklinde kendini gösteren bu saf ırk ve üstün ırk nazariyeleri bilindiği gibi tarihin şimdiye kadar kaydettiği en korkunç barbarlık hareketlerine yol açmıştır. Böylece kan ve ırk esaslarına dayanan bu millet, halk anlayışı yanında onu tamamlayan bir de topluluk kavramı yer almaktadır. Nasyonel sosyalist doktrine göre halk topluluğuna dahil olan fertler, bağımsız kişiler değil, fakat sadece topluluğun birer üyesidirler. Aynı şekilde duyan ve düşünen, işbirliği ve beraberlik bilinciyle yoğrulmuş olan bu üyeler, monolitik bir kitle meydana getirirler. Fert bu kitleyle tamamen kaynaşmış, daha doğru bir deyişle bu kitlenin içinde tamamen erimiştir. Bir insan özel bir kişi olarak başlı başına bir varlığa sahip değildir. İşte halk topluluğu, kişilerin böylece benliklerini eriterek birbirleriyle kenetlenip kaynaşmalarından meydana gelir. Nasyonel sosyalizmin halk topluluğuna sosyal alanda bu derece önem vermesi ve onu ön plana alması, siyasal alanda da ona aynı önemi vermesi sonucunu doğurmaz. Aksine, halkın siyasal alanda hiçbir aktif rolü, hiçbir iktidarı yoktur. Halk, demokratik rejimlerde olduğu gibi kendi kendini yönetme konusunda herhangi bir yetkiye, bir söz söyleme hakkına sahip değildir. Bütün siyasal iktidar, önderin, führerin elinde toplanır. Önderlik sistemi adını alan bu kavram, nasyonel sosyalist doktrininin kilit noktalarından birini oluşturur. Önder halk tarafından seçilmez, fakat spontan olarak kendiliğinden onun bağrından çıkar. Topluluk adına bütün kararları o verir. Devlet iktidarlarının tekeli onun elindedir. Halkı yöneten, halkın önünde giden, halka yol gösteren hep odur. Halkın yapacağı tek şey önderine inanmak ve onun peşinden gitmektir. Öylece halk önderin peşindekileri vücuda getirir. Onun siyasal rolü ve fonksiyonu bundan ibarettir. Bu iki unsur önder ve onun peşinden gidenler, yani halk topluluğu, siyasal kuruluşun temel yapısını oluştururlar. Başlıca bu temel ilkeler üzerine oturtulmuş olan bir rejimde kişinin hak ve hürriyetleri kavramının yeri ne olabilir? Böyle bir kavramın rejimin mantığı ve ruhu ile bağdaşmasına imkan olmadığını söylemeye gerek yoktur. Nitekim Nasyonel Sosyalist Partisi'nin 1933'te iktidara gelir gelmez ilk işi Weimar Anayasası'nın Alman halkına tanıdığı hakları bir kararname ile kaldırmak olmuştur. İnsana insan olmak sıfatıyla bağımsız bir değer tanımayan, onu topluluğun içinde tamamen eriten bir sistemin, ona topluluğa, devlete karşı ileri sürülebilecek kamu hakları tanıması şüphesiz söz konusu olamazdı. Kişi hürriyeti anlayışında nasyonel sosyalizm faşizmle tamamen birleşmektedir. Kişinin toplum karşısında hukuk tarafından tanınan ve korunan belli hakları ve hürriyetleri yoktur. Ona yalnız toplum yararına aykırı olmadığı ölçüde, hatta bundan daha da ileri olarak ancak toplum yararına katkıda bulunduğu ölçüde ve müsaade mahiyetinde bazı sübjektif yetkiler tanınabilir. Bu yetkilerin sınırı günün şartlarına göre değişebilecek ve ayarlanabilecektir. Bunu tayin ve takdir edecek olan da şüphesiz toplum yararını herkesten iyi bilebilecek olan kimse, yani önderdir. Pratik alanda bir müsaade hürriyet anlayışı, insan haklarının ve kamu hürriyetlerinin tamamen ortadan silinişi şeklinde kendini gösterir. Nazi Almanya'sında devlet ve parti mekanizması, ki esasen bu ikisi birbiriyle kaynaşmış durumdadır, kişinin her türlü faaliyetini gözetlemek ve düzenlemek iktidarına sahip bulunuyordu. Dr. Goebbels'ın başında bulunduğu ünlü propaganda bakanlığı, bütün fikir ve düşünce alanı üzerinde tam bir vesayet sistemi kurmuştur. Memleketi örümcek ağı gibi kaplayan bir örgüt sayesinde, bakanlık Alman halkının gördüğü, duyduğu, okuduğu ve yazdığı her şeyi mutlak kontrolü altında tutmaktaydı. Basın sadece sansür altında bulunmakla kalmaz, aynı zamanda propaganda bakanlığının haber bültenlerini basmakla ve onun verdiği direktifler yolunda yayın yapmakla görevlidir. Böylece tek kaynaktan beslenen ve tek merkezden yöneltilen basından tek bir ses çıkmaktadır. Nasyonel sosyalizmin sesi. Tabii en etkili propaganda aracı olan radyodan çıkan sesin de aynı olduğunu söylemeye lüzum yoktur. Bunun yanında eğitim sistemi de yeni kuşakların nasyonel sosyalist doktriniyle yoğrulmuş olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Nazi devletinin fikir ve düşünceleri tek kalıba sokmak gayretlerinden başka, kontrollü kültür alanına yaymak ve bir güdümlü sanat yaratmak yolundaki çabalarını da kaydetmek yerinde olur. Çalışma alanına gelince burada başlıca şu özellikleri görüyoruz. Sendika hürriyeti tamamen ortadan kalkmıştır. Bütün sendikalar lağvedilmiş ve onların yerine partinin gözetimi altında Alman Çalışma Cephesi adıyla tek bir dev sendika kurulmuştur. Grev hakkı yoktur. Gençler zorunlu çalışma hizmetine tabidirler. Kısaca nasyonel sosyalizmin de faşizm gibi kamu hürriyetlerine yer vermeyen bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şunu ilave etmek gerekir ki, nasyonel sosyalizm ırkçılığı bir dogma olarak kabul etmekle ve saf kan, Aryan ırka mensup olmayan kimseleri bir çırpıda insanlık dışına atıvermekle, sonra da bunları gaz fırınlarında yok etmekle, temel insan haklarını çiğneme yarışında faşizmden çok daha ileri gitmiştir. 3. Marksizm, Leninizm, Komünizm. A. Teori ve pratik. Bir siyasal rejim olarak Marksizm, Leninizm, her ne kadar yönetim metotları bakımından faşizm ve nasyonel sosyalizm ile totaliterlik niteliğini paylaşmakta ise de, doktrin olarak amaç ve ideoloji bakımından bu iki sistemden tamamen ayrılır. Faşist ve nasyonel sosyalist doktrinlerin kişi hürriyetlerinin hiç değer vermeyerek devleti ya da ırk esasına dayanan halk topluluğunu tek gaye olarak kabul etmelerine karşılık, Marksist doktrin hürriyeti üstün amaç, ulaşılacak hedef olarak kabul eder. Şu halde Marksizm esas itibariyle hürriyetçi olmak iddiasındadır. Hatta klasik demokrasilerden çok daha ileri bir hürriyet anlayışını, aldatıcı değil fakat gerçek hürriyeti temsil ettiği iddiasındadır. Bu iddia hakkında bir hükme varabilmek ve Marksist rejimlerde tanınan kamu hürriyetlerinin mahiyetini anlayabilmek için her şeyden önce Marksizmin hürriyete verdiği anlamı belirlemek gerekir. Bu hürriyet anlayışının anahtarı ise Marksist felsefenin temel dayanaklarından biri olan sınıf mücadelesi kavramında saklıdır. Marksizme göre bütün insanlık tarihi eski zamanlardan bugüne kadar yalnız ilkel toplumlar hariç olmak üzere bir sınıf mücadelesi tarihidir. Her toplumda daima menfaatleri çatışan ve bazen gizliden gizliye, bazen açıktan açığa, fakat sürekli olarak birbirleriyle mücadele halinde bulunan iki sınıf karşı karşıya gelmiştir. Sömüren sınıf ve sömürülen sınıf, köle efendi, pleb patrisyen, serf senyör, proleter burjuva. Çağdaş kapitalist toplumda da durum aynıdır. Üretim araçlarını elinde bulunduran kapitalist sınıf, emeklerinden başka hiçbir geçim vasıtası olmayan proleter sınıfı sömürmekte. Ve bu yüzden iki sınıf arasında açık ya da kapalı, fakat aralıksız bir mücadele sürüp gitmektedir. Marksist-Leninist düşünceye göre devlet ekonomik bakımdan üstün durumda olan sınıfın bu üstünlüğünü korumasına ve ekonomik bakımdan zayıf olan sınıfı boyunduruk altında tutmasına yarayan bir baskı mekanizmasından başka bir şey değildir. Sosyal ve ekonomik yapısı böyle bir sınıf ayrımına ve çatışmasına dayanan bir toplumda insanlar için hürriyetten söz edilemez. Kapitalist demokrasilerde kişilere tanınan hürriyetler tamamen aldatıcı ve göstermeliktir. Aslında bu hürriyetlerden sadece ekonomik üstünlüğe sahip olan burjuva sınıfı yararlanabilmektedir. Gerçek hürriyet ancak sınıf çatışmasının ortadan kalktığı, insanın insan tarafından sömürülmesine son verildiği bir sınıfsız toplumda söz konusu olabilir. Sınıfsız topluma ulaşabilmek için izlenecek rota Marx ve Lenin tarafından çizilmiştir. İlk iş olarak proleter sınıf bir ihtilalle devlet mekanizmasını ele geçirecek. Bundan sonra hemen bir yandan toplumun kapitalist yapısını yıkmaya, öbür yandan da gelecekteki komünist düzenin temellerini atmaya koyulacak. Bu işleri başarabilmek için sıkı bir dikta rejimine ihtiyaç olacaktır. Bir yandan burjuva sınıfının tasfiyesi ve bu arada baş göstermesi muhtemel direnmelerin ve karşı devrimlerin ezilmesi, öte yandan bütün üretim araçlarının toptan kolektifleştirilmesi ancak proletarya diktatoryası sayesinde mümkün olabilir. Bu diktatörlük sürekli değil, geçicidir. İdeoloji açısından Marksist sistemi diğer totaliter diktatörlüklerden hiç değilse teorik olarak ayıran önemli bir nokta da budur. Burjuva sınıfının tasfiyesi işi tamamlandıktan, üretim araçlarının tümü topluma mal edildikten ve daha ileride belirli olmayan bir süre sonunda üretim düzeyi ihtiyaç maddelerinin herkese yeteneğine göre veya herkese emeğine göre değil de herkese ihtiyacına göre dağıtılmasına imkan verecek ölçüye yükseltildikten sonra proletaryanın diktatoryası da sona erecektir. Hatta sadece proletarya diktatoryası sona ermekle kalmayacak, komünizmin üst aşaması adı verilen bu aşamaya ulaşılınca varlık sebebi kaybolacak olan devlet de kendiliğinden ortadan kalkacak. Daha doğrusu Marksizm işte gerçektir. Marksizmin günümüzde değişik yorumları olduğu bilinen bir gerçektir. Biz bu farklı yorumlar ve hala sürüp gitmekte olan teorik tartışmalar üzerinde duracak değiliz. Marksizme gerek doktrin, gerek eylem, ve strateji alanlarında en büyük katkıyı getiren şüphesiz ki Lenin olmuştur.
Belgeleri Girfor belgeliste görülür.
T-T-T-2 ideolojinin pratik alanda uygulanması
seçilen
bu uygulamanın hürriyetlerinden değerlendirilmesidir.
Girfor belgeliste
bunun için de uygulamanın en uzun sürede yapılmakta olduğu üzere Sovyetler Birliği'ni başlıca model olarak almak, özellikle teoriyle pratik arasındaki tutarlı prezisinin geniş bir perspektifle görülür.
Ya da ne yapıştırıldı? 200'de kopyalanıyor. İletişim kutusu kaynak.
Her şeyden önce önemli
hedef
yerinde. Gelişmiş bir sosyalist toplum aşamasında olduğu belirtilmektedir. Anayasanın genel bölümünde komünizm ulaşılacak son hedef olarak gösterilmekte ve gelişmiş sosyalist toplum düzeninin bu yolda zorunlu bir aşama olduğu açıklanmaktadır. Demek oluyor ki ülke hala bir geçiş dönemi içindedir. Bunun Marksist diyalektik açısından anlamı şu olmak gerekir. İnsanlar için gerçek hürriyet konuşmak ancak komünizmin üst aşamasına
ulaşıldığından dolaşmak için yöntemlerini kullanın.
Peki geçiş döneminde hürriyetlerin varlığından hiç mi söz edilemeyecektir? Engels'in devletin varlığı hürriyetin yokluğuna delildir formülüne itibar edildiği takdirde ister istemez bu sonuca varmak gerekir. Zira Sovyetler Birliği'nde ve diğer Marksist rejimlerde sınıf çatışması dikta yoluyla çözülmüş olduğu halde devletin yönetme belirtileri göstermiş öyle dursun, her zamankinden daha köklü ve daha güçlü olarak egemenliğini sürdürmektedir. Bununla beraber komünist ideolojiye bağlı rejimler Windows. Gelecekteki ideal düzenin bekleyişi içinde şimdilik hürriyetlerden büsbütün vazgeçmek ve bunları tamamen bir kenara itmek görüşünde değildirler. Devlet geçiş ve hazırlık döneminde de vatandaşlara bazı hürriyetler tanıyacaktır. Ancak bunların kesinlikle nihai amaca aykırı düşmemesi gerekir. Her şeyden önce gelen ve her şeyden üstün olan hedef, komünist toplum düzeninin kurulmasıdır. Bunun için gerekli olan bütün şartlar her türlü çareye, her yola, hatta zora başvurularak hazırlanmalıdır.